Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme.
Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'inde bu haftaki konuğum Yakup Sezer Bey, Albaraka Türk'ün İş Mükemmelliği ve İnovasyon Müdürü. Hoş geldiniz Yakup Bey.
Hoş bulduk Mete Bey. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Yakup Bey bir endüstri mühendisi ama aynı zamanda inovasyon konusuna çok eski yıllardan bu yana gönül vermiş birisi. Bunun da herhalde ilk adımı bir Açık İnovasyon isimli bir girişimle başlıyor. 2010 yılında yanılıyorsam değil mi?
Evet, 2009'da kurduğumuz, 2010'da canlıya aldığımız platformu bir girişim.
Biraz bahseder misiniz? Ne amaçlıyordunuz o dönemde?
Türkiye için çok yeni bir konuydu, çok erken bir konuydu o zaman. Biz Açık İnovasyon'u bir platform olarak işte 4 sınıf arkadaşıyla modelledik yani. İTÜ Endüstri'de okurken son sınıfta. Böyle bir taraftan o ilginç bir kurulum dönem vardı. Yani bir taraftan böyle biz de işte o zaman Teknogirişim diye bir şimdi 1512'ye çevrildi ama çok tabii zaman geçti aradan. Sanayi Bakanlığı'nın Teknogirişim Fonu'nu duyurduğu zamanki girişimlerden biriyiz. İlk alanlardan biriyiz. Son sınıfta arkadaşlarımızla birlikte böyle bir girişim niyetimiz vardı. Bunu bir inovasyon platformuna aslında platformuyla yapalım diye çalıştık. Bunu projelendirdik. Sonra işte bunu bakanlığa sunduk o zaman. Onlar okey verdiler. Biz sonra tabii iki arkadaş elendi o süreçte. Biz iki arkadaş daha bulduk, takıma kattık. Mezun olduğumuzun ikinci günü şirketi kurduk. Bize öyle bir şey oldu. Yani 2009'da daha hiç sıfır deneyimli dört tane genç insan bir inovasyon şirketlerin inovasyon yapma tarzını değiştireceğiz diye böyle havalı havalı cümlelerle. Çok acayip bir iddialı laflardı. Tabii Açık inovasyonu kurduk. Ne iş yapıyordu? İnovasyon arayan, yeni fikir arayan şirketlerle bir şekilde o çok iyi bizim hani o genius beyinler dediğimiz Türkiye'nin böyle iyi düşünen, iyi fikir geliştiren, insanlarını bir araya getiren platformdu. Tabii o zaman için hani finansal zorluklar yaşadı, satış tarafını. Biz şimdi baktığımızda tabii yani çok geçmişe dönüp baktığımızda o kadar çok hata yapmışız ki o zaman. Ama bir şekilde tutunmayı başardı. Yani 4 yıl boyunca bir fikir platformundan doğan o inisiyatif, o girişim. İnovasyon yazılımlarının da satıldığı, inovasyon eğitimlerinin de verildiği, inovasyonla ilgili etkinliklerin organize edildiği, biz ona inovasyon ajansı diyoruz 360 derece. Bütün işte inovasyonla alakalı bir şirketin ihtiyaçlarına girip dikeyde çözümler üretebilen ve bunu kitlelerle işte 24 bin üyesi vardı biz kapattığımızda platformu. O bütün üyeleriyle birlikte yapabilen kitle kaynaklı, destekli bir inovasyon platformu. İnovasyon ajansına döndü. Tabii yani yaklaşık 4,5 yıllık bir deneyim. Biz girişimciliğe aslında girmemizi sağladı. İnovasyon dünyasına girmemizi sağladı. Yani o kadar çok fikir okudum ki ben o zamanlarda hiç unutmuyorum. Çünkü değerlendirip rapor halinde şirketlere vermemiz gerekiyordu. Bir şekilde o inovasyonla alakalı bütün aslında paslarımızın o zaman geliştiğini çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Sürekli yeni fikir okuyorsunuz. Sürekli bir şeyleri challenge etmekle uğraşıyorsunuz. Dolayısıyla arkada o tarz kaslar gelişiyor. Biz oralardan öğrendik yani. Öğrendiysek bu işleri oralardan öğrendik ama tabii şirket yönetimini, finansmanı, yatırımı böyle hiç Türkiye'de bu işlerin olmadığı hakikaten yoktu yani o zaman. Şimdi o kadar çok destek var ki girişimlere, o kadar çok imkan var ki yani bir hakikaten bir startup ya da bir girişimci bir fikrini hayata geçirmek istiyorsa ki o şeyler de çok değişti yani. Global imkanlar da çok değişti. Online imkanlar da çok arttı. Türkiye'deki hızlandırıcıların sayısına bakın yani 2009'da 4-5 tane falan var toplam destekim. Şimdi oldu belki de 150-200 tane. Biz oralardan böyle acı çeke çeke hep onu söylüyorduk yani kafamızı duvarlara vura vura piyasa bize öğretti, biz kendimiz öğrendik. Bir şekilde oralardan buralara geldik yani ama hakikaten inovasyonla alakalı ne öğrendiysek o zaman da öğrendik yani. O çok büyük yaralar bıraktı, çok şey de öğretti yani bize.
Evet, o günlerle bugünlerin mukayesesini birazdan konuşacağız. Ben sizi 2018'de aslında bir konferansta CIO Summit'te dinlemiştim Ferhat Demir'in düzenlediği. Orada çok etkileyici hakikaten bulmuştum anlattıklarınızı, yolculuğunuzu. Big Bang'den başlıyor aslında. Bir fikrim var platformundan başlıyor değil mi? Nasıl başladı? Buradaki bunun arkasındaki Albaraka Türk'ün vizyonu neydi? Başlarken bugünleri hayal ederek mi kurdu bu sistemi yoksa bir içeride ilk önce biz neler yapabiliyoruz diye mi baktınız?
Aslında temel motivasyon şu, Tabii bu Albaraka'nın, yani Albaraka bir katılım bankası, kurucu bir katılım bankası, sektörü kuran bir banka. Dolayısıyla yani işte nasıl yol alınır, nasıl kurulur, nasıl adım atılır alakalı kasları ciddi gelişmiş bir banka. Ama sonra tabii rekabet şartları, değişen piyasalar, ne bileyim başka birçok oyuncunun agresif bir şekilde pazara girmesi, Albaraka'nın kendi özel şartları gibi gibi birçok farklı şeyler sebebiyle rekabetin çok zor olduğu bir katılım bankacı ve bankacılık sektörüne doğru evrilmiş. Ve doğal olarak her bankanın yaptığı gibi, her şirketin sorduğu gibi, ya biz nasıl bir farklılık yaratabiliriz diye bir çıkış noktası buluruz kendimize, bir mavi okyanus yaratırız kendimize diye bir çıkış noktası vardı. Bu tabii yani CEO'muz Mevşa Utku'nun vizyonuyla aslında biraz daha yakından alakalı bir konu. Onun ciddi desteğiyle, o hani ben 2018'de anlattıklarımı şimdi düşünüyorum, muhtemelen daha o kadar anlattığımızın bir o kadar daha herhalde bir sonraki yılda gelmiştir yani. Şimdi bugün yine bahsederiz onlardan. Yani inovasyonu ciddi manada önemseyen ama bu konuya yatırım yapan. Yani yatırım dediğim bir konu aslında şey değil ya, böyle bütçesel yatırımlar değil. Yani zihinsel yatırım yapıp bu konuyla ilgili adım atan içerideki, yani kurumun içerisindeki bu konudaki inisiyatifleri destekleyen bir yapı vardı. Onu söyleyebilirim net. Biz şöyle başladık aslında. Günün sonunda tabii mevzu inovasyonsa bir şeyleri farklı yapmanız gerekiyor. O bir şeyleri farklı yapmanın tabii kurumsal bir şirket, büyük bir organizasyon. Sonuçta birçok farklı dinamik var, birçok farklı silo var. Her işin bir sahibi var. Yani inovasyon nerede yapılır diye baktığınızda işte üründe yapabilirsiniz. İşte pazarlama tarafında olabilir, süreçlerde olabilir. Birçok farklı alanı var yapacağız ama her işin bir sahibi var ve o sahipleri o işlerle ilgileniyorlar. Dolayısıyla o rutin, günlük rutinler, operasyonlar, mevcut gündemin yoğunluğu insanları ya ben kendi işimi nasıl farklı yapabilirim gibi doğal olarak bunu sormaktan biraz uzak tutuyor o yoğunluk. Biz şöyle bir şey düşündük. Big Bang o yüzden öyle çıktı. Ya bir fikir platformu ortaya çıkarsak. İnsanlar hani serbest vakitlerinde, kafalarının rahatladığı vakitlerde böyle bir imkan bulsalar da kendi işlerini nasıl inovatif yapabilecekleriyle alakalı sadece fikirleri paylaşsalar bizimle. Çok açık bir platform olsa, herkes her fikri görebilse, o kez fikirlere yorum yapabilse, puanlayabilse, beğenebilse, böyle bir fikirlerin daha demokratik bir ortamda ilerlediği bir dünya kurabilir miyiz? Bir fikir platform Big Bang'le başladı 2014'te. 3 yıl boyunca o platform devam etti. Yani yorumlar geldi, çağrılar yayınlandı, sorular sordu. O fikir platform ilerledi. Tabii o fikir platformunu hayata geçirirken tabii çoğu şirket şu an o fikir platformu seviyesinde Türkiye'de. İnovasyon dediğimizde biraz daha o anlaşılıyor. Hani biz içeride etkinlikler yaptık, bir şekilde konuşmacılar çağırdık. Ya inovasyonu gündeme tutmakla alakalı bir bayağı bir yoğunluğumuz oldu. Bu fikir platformu çok güzel sonuçlar da çıkardı. Yani çok güzel kampanyalar yaptık. İşte o zaman İhracatçılar Meclisi'nin İnova Ligi'nde falan banka 4. oldu. Ya böyle çok güzel bir sinerji yarattı. Fikir platform hala kendini değiştirdi ama devam ediyor. Yani bizim hiç erişemediğimiz noktalarda işte 4000 çalışanı var Albaraka'nın. O herkesin bir yerde yakaladığı çok ilginç bir değer olabiliyor. Onu biz gözden kaçırabiliyoruz. Biz onlara bir şeffaf platform sunmuş olduk. Onunla başlarsın. Her şey orada başladı. 3 yıl sonra içeride organizasyon değişti. İnovasyonun bir sahibi olan bir birim kuruldu aslında. Ve inovasyonu daha profesyonel yapmakla alakalı üst yönetim bir görevlendirme yaptı. Biz o zaman şey dedik, yani biz evet şu an elimizde sadece Big Bang var, bir platform var. İşte masaya yatırdık. Yani Big Bang'le neyi yanlış yapıyoruz, neyi doğru yapıyoruz? Bu 2017'nin başı. Big Bang'i nasıl geliştirebiliriz? Kurumsal inovasyon kabiliyetlerimizi nasıl geliştirebiliriz gibi sorular sorduk. Ve günün sonunda bir yol haritası çıktı o zaman. Ama o zamanki yol haritamızda 3 tane başlık vardı. Yani bir, biz sadece fikir platformu ve fikirlerin peşine koştuğumuz bir organizasyonumuz var. Bunu artık gelin güncelleyelim. İçine kurum içi girişimcileri katalım. Yani herkesin fikri var ama o fikirleri hayata geçirmek çok zor. Onu gördük biraz. Ya yani 1000 tane fikir gelmiş, 5 tane hayata geçmiş. Bir yerlerde sıkıntı var. Dedik ki bunun problemi nedir acaba? Herhalde dedik iyi insanlar, fikirlerini peşinde koşmaya hevesli insanları ön açarsak onlar bu fikirleri hayata geçirirler. Keşfet diye program projelendirildi. O kurum içi girişimcilik projesi. Temelde yaptığımız şu. Yani yine fikir platformu, yine fikirler geliyor. Bu sefer o fikrin sahibi girişimciyi de aldık. Ona 3 ay boyunca eğitimler verdik. Ona mentor atadık. Ona küçük 1000 liralık bütçe verdik o zaman. Bu program hala devam ediyor bu arada. Bir küçük 1000 lira istediğini yap. Haftanın bir günü serbestsin. O proje eğer işte onaylanırsa onay bir mercisi var. Tıpkı bir böyle o bizim incubation programımızdı aslında Keşfet. Kurum içi girişimcilik programı ama fikrini getiriyor, üst yönetime sunuyor. Ben bütçem bu olacak diyor. Yatırım için böyle koşturuyor. Öyle bir ilginç bir modeldi.
Yani haftada bir gün serbest olması bile
evet,
ben
evet,
bir tek
serbest.
Google'da duydum bunu yani bu 20% project benzeri yani
Cuma günleri
çok...
serbestti. Meyşap Bey'in onlara verdiği bir kart vardı, üstüne yazıyordu böyle bu arkadaş istediği bir günü kendisine tahsis edebilir lütfen ona karışmayın gibi böyle aslında fikirlerin hayata geçirilmesiyle alakalı gerçek dünyayı biraz orada yaşamaya başladık. Amansız girişimciler yetiştirdik içeride böyle hiç dinlemeyen, kafasına ona o yetkiyi verdik ya yani siloları minoları darma duman eden, iş yapan, koşturan deli adamlar keşfetmiş olduk. Ve sonrasında o zaman hani Big Bang revizyonu ile ilgili projelendirdiğimiz bir konu daha vardı. O da bir girişimcilerle, gerçek girişimcilerle birlikte çalışabileceğimiz bir hızlandırma merkezi. O da Albarka Garaj. Bu üçü aslında evet. Projelendirmişti. Yani dünyamız bundan ibaretti. Dedik ya biz bu üçünü yaparsak herhalde vallahi çok iyi bir şeyler yapabiliriz. Bir noktaya getiririz. Keşfet inkübasyon testiydi. Kendimiz öğrendik bu mevzuyu. Sonra dedik ki Keşfet'in birinci turunu bitirdikten sonra Albarka Garaj'ı başladı proje olarak. O da Albarka Garaj'ı biliyorsunuz. Herkesin, bütün girişimcilerin dahil olabildiği, dışarıdaki inovasyon kaynaklarının banka içinde böyle enjekte edildiği bir modeldi.
Aslında Garaj'a geçmeden şeyi sorabilir miyim? Keşfet'te mesela hakikaten içeride Albarka Türk çalışanı olup da sonra kendi girişimini kurup da ayrılan falan oldu mu?
Doğrudan olmadı. Ama ayrılıp kendi şirketlerini kuranlar oldu. Ama şimdi birazdan bahsedeceğim. Şu an biz içeride bütün fintechleri tek bir altyapı, bir fintech venture builder dediğimiz bir konsepti topluyoruz. Şu an oraya gelen fintechlerden iki tanesi bu içerideki girişimcilerimizin fintechler. Yani spin-off yapmak üzereler aslında öyle söyleyebilirim. Ama bu arkadaşlar yani o kurum içi girişimcilik projesine dahil olan, keşfete dahil olan arkadaşlarımız hakikaten çok iyi bir eğitim aldılar o zaman. Bora Özkent'le birlikte. Çok iyi bir inkübasyon sezonu geçirdiler, sahaya indiler, müşterilerle konuştular, fikirlerini peşine mücadele ettiler. İşte ilk yaptığımız şeylerden bir tanesi bir sosyal mesajlaşma programıydı, Fenomenya diye. Hı hı. Bir tane zekat, işte zekat uygulaması geldi. Tarım çiftçilerine yönelik, çiftçilere yönelik bir tarım kart projesi vardı. Ya böyle ilginç, çok güzel tatlı fikirler çıktı. İşte Semosis diye bir fintechimiz var şimdi bizim. Spin-off yapmak üzereyiz, onu dışarı çıkartacağız. Senetlerle alakalı. Bu seneti dijitalleştiren bir çözüm. İşte o tamamen kurum içi girişimci projemiz. Kozmos diye bir projemiz daha var. O da yine bir kurum içi girişimcinin getirdiği proje. Ya şimdi biraz da tabii olgunluk seviyesine göre bunlar olgunlaşıyor. Hı hı. Ama o zaman çok ilginç bir dalga yarattı yani. Hem Albaraka'ya girişimciliğe, gerçek girişimciliğe giriş kaslarını geliştirdi. Çünkü bu bildiğiniz fikirden MVP aşamasına kadar geçen süreci öğrendi. Yani hepimiz birlikte öğrendik. Sonra işte Albarka Garaj'ın kurulmasıyla birlikte o proje işte bir hızlandırma merkezi projesi. Üçüncü bizim aslında projemiz, üçüncü partimiz. Biz dedik ki içerideki kurum içi girişimcileri alıp onları MVP'ye kadar getiriyoruz. Güzel ama bunu hani fikirden konsepte geç. O süre o kadar zor ki hakikaten. Ya biz niye bununla uğraşıyoruz? Yani adamlar dışarıda bir sürü insan var. Albarka'nın çok büyük kaynakları var. Biz biraz dışarıdaki girişimcilerimizi açalım. Onlar MVP aşamasına kadar ürünü getirebilmiş yani. O güçlüğü yaşamış. O süreçlerden geçmiş, dayanabilmiş, pes etmemiş arkadaşları bulalım. Onları davet edelim. Onlara küçük bir işte 50 bin liraya de o zaman 50 bin liralık bir fon açalım. Bu 50 bin liralık direkt karşılıksız hiçbir hisse yok. Bu fon verelim. Ya yani biz işte çekirdek sermaye diyoruz. Çekirdek sermaye aktaralım. Bu arkadaşlar garajı kullansınlar. Garajın, Albarak'ın bütün imkanları yani mentorluk desteği, uzmanlık desteği, ne bileyim bu hukukla alakalı problem var. Hukuk müşavirliği müdürlüğümüz var. Gidip orada destek alabiliyor. Pazarlama müdürlüğünün destek alabiliyor. Satıştan destek alabiliyor. Hangi kası varsa bankanın onları bir şekilde erişim izni ver. Hatta işte Albarakan'ın yemekhanesi var burada. Herkesin yemek yediği yer. Orayı, o restoranı ücretsiz kullanıyorlar. Servisleri ücretsiz kullanıyorlar. 7/24 garajı kullanıyorlar. Öyle bir imkan seti var arkadaşların. O tabii garaja geçtikten sonra olayın rengi çok daha çok çok büyüdü. Ve çok değişti. Yani içeriye aldığımız ilk 10 her dönem 10 girişim alıyorduk. Bu sene işte 15-20'ye çıkacak büyük ihtimalle. 4. dönemdeyiz şu an. Yani 3 dönem önce. Hı-hı. Çok iyi startuplar geldi. Çok iyi projeler yaptık biz arkadaşlar.
Ya bunun fintechle sınırlı olmaması da çok cesur bir karar ve çok güzel bir karar açıkçası.
Tabii. Bizim bir fintech yoğunlaşmamız tabii ki var. Hani o tarafı çünkü iyi bildiğimiz bir dünya. Fintech dünyasını Hı-hı. iyi biliyoruz ama fintech haricinde de çok güzel işler geldi. Ve onlara destek olduk. Yani işte eğitim teknolojilerine destek olduk. O kadar çok farklı yerlerdeki farklı projeler, perakende teknolojileri. Bir şekilde tabii işin içinde bir kod olmak zorunda yani. Bir inovasyon olmak zorunda yine. Bir teknolojik yenilik olmak zorunda.
Teknolojik tabii.
Destek olduk ve çok çok güzel noktalara geldi bu arkadaşlar. Ellerinden tuttu banka. Tam bu proje, ya mesela bunların hepsi hiç planlanmamış şeylerdi ama zamanla bir şekilde o sinerji bunları yarattı aslında. Mesela biz o ilk girişimcilerimiz, TechSign vardı o zaman, ürünlerini satın aldık. İşte Innoster vardı, Omnibus vardı. İşte ürünlerini satın aldık. Ya yani ilk ürünlerini satın aldık. POC yaptırdık içeride. Ürünlerini test ettirdiler. Yani ürünleri doğru mu değil mi onları gördüler. Ve sonra ürünlerini satın aldı banka. Şunu gördük ki aslında bu girişimciler tamam, yer çok güzel, mekan çok güzel, bu destekler çok güzel. 50 bin liralık o destek hakikaten can suyu gibi. Ama ürünlerini satın aldığınızda olay çok daha muazzam bir yere gidiyor. Çok büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Aynen öyle. Ve başkalarına da ürün satmakla ilgili bir önlerin açılmış oluyor. Yani biz işte TechSign ilk ürünü satın aldık. Sonra TechSign birçok farklı bankaya, birçok farklı kuruma bunu sattı. Bunu referans göstererek. Ya da işte başka şirketlerimize, tüm müşterilerimize kampanya düzenledik. Bu böyle bir çok herkesin koptuğu yer aslında Aldarica Garage'dı. Yani garaj, şimdi birazdan bahsedelim. Yani bir Avrupa'da dijital banka kurulmasına vesile oldu. Türkiye'de birçok farklı fintech kurulmasına vesile oldu. Bir hepsinin çatı şirketi kurmamıza vesile oldu. Fintech Venture edildi. Bir API platformu kurmamıza vesile oldu. Bir corporate VC kurmamıza vesile olduk. Şu an işte 6. yatırım bitti. 7. 8. yatırımdan açıklayacağız. Böyle bizim rengimizi muazzam değiştirdi. O zaman planladığımız bir 3 tane programı yaparsak çok iyi bir yere geliriz herhalde idi. O zaman öyle düşünmüştük. Ama şimdi geldiğimiz noktada 16 tane program var. Yani bir Aldarica'nın kendi içinde artık bir inovasyon ekosistemi dediğimiz bir ekosistem var. Fintech'ler var, programlar var, platformlar var, birbirleriyle konuşuyorlar. Bunların hepsi Aldarica Garage ve inovasyon bizim programlarımızdan doğmuş çok çok güzel ve keyifli işler.
Peki mesela şimdi ta açık inovasyon günlerinden buraya gelirsek fikirleri nasıl oluştuğundan orada bir değişim görüyor musunuz? Yani bu fikirlerin bir şekilde gerçek dertlere sahip girişimler mi var gerçekten yoksa bu gerçek dertleri bulmakta hala zorlanıyor muyuz?
İşin aslında tarafı biraz daha o katma değerin çok yüksek olduğu. Yani burada oturduğunuzda dünyanın her yerine ürün satabileceğiniz, daha çok internetle haşır neşir, daha dijital inisiyatifler, girişimler, işte startuplar ya scale-up'lar. Bu taraftaki sayı çok arttı ya, onu net bir şekilde söyleyebilirim. Ya buradaki kalite de çok artıyor, sayı da çok artıyor. Hem niceliksel hem niteliksel olarak oradaki gelişmeyi çok net görebiliyoruz. Yani eskisi gibi değil Türkiye. Yani biz çok basit yani 2009'da biz Tekno girişime başvurduğumuzda 120 tane falan girişimci o güne kadar başvurmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam 20-30 tane falan seçilmişti yani o zaman. Ya şimdi biz bir program çıkıyoruz yani 500 tane startup geliyor, 1000 tane startup geliyor. Bizim gibi o 20 tane 30 tane hızlandırma merkezi var. Oralara gidiyorlar. Evet. Çok güzel noktalarda inanılmaz hikayeler var yani Türkiye'de ve onun çok güçlü olduğunu düşünebiliriz. Ya biz de öyle konumlandırıyoruz Türkiye'deki bütün bu kabiliyetlerin, o gelişmiş potansiyelin. Biz o kadar hakikaten yetenekler de çok iyi Türkiye'de. Her ne kadar işte ne bileyim yurt dışına gidiş trendi olsa da insanlar gitse de gelse de bir şekilde sonuçta burada bir şekilde hala o kaynaklar var ve devam ediyor. Ama sayının ve niteliğin çok arttığını net bir şekilde söyleyebiliriz.
Sizin de diğer hızlandırma programlarıyla aranızda böyle bir rekabet var mı? Bir şekilde bunu hissediyor musunuz veya konuşuyor musunuz onlarla? Bir takım bilgi alışverişinde bulunuyor musunuz?
Tabii biz yani herkes bizim en büyük aslında şeyimiz değer önerimiz yani bizim kalbimizde işimizin, iş modelimizin kalbinde yer alan şey işbirliği. Biz başka hızlandırıcılarla, başka hızlandırıcılarla, kuluçkalarla, üniversitelerle, şirketlerle ne varsa rakiplerle dahi işbirliği yapmanın bizi aslında bir adım öteye taşıyabileceğini düşünüyoruz ve bütün yaptığımız işlerde yani inşa olsun, alne olsun, kendi fintechlerimiz olsun hep böyle yani mutlaka çok büyük bir işbirliği var işin içinde onu görebilirsiniz. Dolayısıyla rekabet başlığı altında yaklaşmıyoruz çünkü yani aslında işte örnek veriyorum bir İTÜ Arı Teknokent var. Yani benim onunla rekabet yapmam aslında çok doğru değil, anlamlı değil çünkü onun fikir aşamasından alıp ya da küçük base konseptten alıp MVP'ye getirdiği noktada ben devreye giriyorum. Yani işte kuluçkalar, ön hızlandırıcılar, hızlandırıcılar. Biz tam bir hızlandırıcıyız yani. Bu sene biraz daha konsept değişiyor ama. İşte TÜBİTAK bir yürütücüsü de olduk bu sene. Onu da yapacağız. Yani daha fikir aşamasındaki startuplara destek olacağız. Ama biz asıl uzmanlık alanımızın ön hızlandırma. Yani adam ürününü bitirmiş, gelmiş. Birçok yerden gelebiliyor bu. Yani işte İş Bankası'nın WorkUp'ı var, oradan gelebiliyor. Ne bileyim Kuveyt Türk'ün launches'ı var oradan gelebiliyor. Aslında bunlar bizim normal piyasada rakiplerimiz. Ama burada rakip değil ya. Onun ürününün bittiği yerde ben başlıyorum. Bazen benim çok iyi ilerlettiğim bir startup işte Clarity var, en son yaptığımız yatırım turu. İşte Angel Invest mesela biz yetiştirdik. Onlar yatırım yaptılar. Böyle birbiriyle iç içe yaşayan bir ekosistem var. Ama hala küçük yani, onu söylemek lazım. Ya yani çok muazzam büyüklükte bir oyuncuların olduğu bir ekosistem değil bu. Çok başarılı startuplar da henüz çıkartamadı. Çok büyük case'ler yok. Dolayısıyla rekabet edecek hakikaten bir şey yok. Dolayısıyla rekabetlik dedikleri o meşhur bir hikaye var ya. Biz biraz daha evet, biraz o taraftayız. Biraz birlikte iş yapma tarafındayız. Dolayısıyla herkese yaklaşımımız çok pozitif ve herkese aynı seviyede yaklaşıyoruz. Birlikte nasıl daha iyi iş çıkartırız diye düşünüyoruz. Yani garaj tarafındaki motivasyonumuz hep bu şekilde. Ama garajdan bir sonraya girdiğimizde, ben onu da bir izninizle bitireyim bütün yolculuğu. Garajı yaptıktan sonra biz artık o kadar çok girişimcilerle haşır neşir olduk ki ve onlarla proje yaptık ki. Çünkü biz de biz girişimciyiz yani. Biz bankacı, orijinal bankacılar değiliz yani. Köken olarak girişimcilik kökenden geliyoruz. Dedik ki biz niye kendi girişimlerimizi kurmuyoruz ekip olarak. Dolayısıyla biz bu sefer makası ciddi manada değiştirip kendi girişimlerini, inisiyatiflerini, fintechlerini kuran bir yapıya döndük. Yani bunun ilkini işte inşa ile yaptık Almanya'da ve o proje çok başarılı oldu, çok iyi gitti. O projeden sonra ve Almanya know-how'uyla bir de oradan bir Alman teknolojisi geldi. Öyle söyleyeyim yani, Alman mühendisliği karıştı kanımıza. Bu sefer içeride işte Alnio diye bir fintech kurduk. Posu Disrupt eden. İşte şimdi ATM ile alakalı bir fintech geliyor. İndirim marketlerden para çekebileceğiniz, yükleyebileceğiniz, ATM'yi yok ettiğimiz bir fintech. Gibi gibi ya. 9 tane daha böyle bantta büyük fintech projeleri var. Bunları kurduktan sonra dedik ki o zaman işte açık bankacılığı kurduk. Sonra yatırım tarafındaki kaslarımızı da güçlendirdik. Ve şimdi büyük bir çatı şirketi kurduk, kurmak üzereyiz. Ve bütün bu fintechleri onun altına topluyoruz. Bu da hani sektörde hiç kimsenin yapmadığı çok yeni bir konu. Fintech kurucu şirketi, şirket kurucu şirket yani. O muazzam bir konsept ve belki de olabilecek en iyi noktaya geliyor şu an Albaraka. Yani bu kurumsal inovasyon yolculuğunda. İşte çalışanların fikirlerini aldı, onları girişimci yaptı, sonra döndü ekosistemdeki potansiyel fikir sahip olanları aldı, garajda destekledi, onlara yatırım yaptı. Açık bankacılıkla fintechlere bankacılık altyapısını veriyoruz. Mesela şu an ilginçtir, bir fintech gelip kendi bankasını kurabilir Türkiye'de yani. Bankacılık hizmetini verebilir bizim üzerimizden. Bir şekilde ayarlayabiliyoruz yani, zorlasak ayarlıyoruz. Yani böyle imkanlar var. Dolayısıyla işte robotları için içine soktuk falan filan filan derken en son büyük bir çatı şirket. Buna çatı demeyeyim de şemsiye şirket ya da diyeyim. Biraz daha odağının tamamen fintech olduğu, fintech geliştirme ve satış olduğu. Sadece Türkiye değil, işte bizim Berlin'de de ofisimiz var. Şimdi Londra'da da Paris'te de ofisler açılacak. Global bir fintech inisiyatifi belki çok başarılı olacağını düşünüyoruz Türkiye'den. Bir sonraki adımımız, bir sonraki challenge'ımız bu. Yani bir de bizim hiç şeyimiz yok Mete Bey. Böyle geldik, durduk, olduk demiyoruz. Hep bir ilginç bir olay daha açılıyor. Bir ona da gidiyoruz. Ya ben hiç unutmuyorum. Big Bang'i kurarken şeyi hayal ediyordum. Ya bir gün bir hızlandırma merkezi kurabilir miyiz acaba diye hayal ediyordum. Kurdum. Herhalde dedim bundan sonra bitti. Sonra bir şekilde dedik ki ya Almanya'da bir banka, dijital banka. Dijital banka dediğimiz konsept normal bankanın disruptor yani. Normal bankaya gerek olmadan cep telefonu uygulamasıyla bankacılık hizmeti yapıyorsunuz. Yani. Bizim aynen, hani uygulamalara çok haşır neşiriz ama bu bankacılık konsepti de Türkiye'de yok. Kurabilir miyiz diye hayal ettik. Onu da yaptık. Dedik ki herhalde bitti yani. Ondan sonra işte dedik ki ya bir çatı şirketi, venture builder kurabilir miyiz? De bitmiyor yani. Bir sonra geldiğimizde bir sonra daha geliyor. Dolayısıyla inovasyon biraz da herhalde doğası böyle bir yol.
Harika.
Biraz böyle.
Yani çok etkileyici bir yolculuk hakikaten ve çok ilham verici. Peki o çatı şirketinde yani merak ediyorum. Tamamen Albaraka'nın sahipliğinde mi yoksa bu girişimlerin de kendi payları içinde oluyor mu?
Yani şu an hani şu an o da çok çok basic bir versiyonla kuruluyor, öyle söyleyeyim. Normalde Almanya'da bizim işte inşaada ilk başladığımızda inşayı nasıl yaparız diye normal banka mı kuralım, işte dijital banka mı kuralım ya da lisans başvurusu mu yapalım diye çok kadar çok uğraştık ya o zaman 2008'de. Şöyle bir konsepti fark ettik. Bir Solaris Bank var o zaman Almanya'da. Bu banka aslında dışarıdaki müşterilere ulaşmıyor ya da herhangi bir müşteriyle bir temas yok. Bizim gibi kendi bankasını kurmak isteyen girişimlere bankacılık altyapısı veriyor ve lisans altyapısı veriyor. Bizim bu Solaris'le tanışmamız, bir müddet sonra Solaris'in arka planını görmemiz, işin içine girmemiz. Baktık ki Solaris aslında Solaris'i kuran da arkada bir yapı var. Finlip diye bir yapı. Finlip bir venture builder, yani bu işi ilk yapan adamlar. İşte Solaris'i kurmuşlar. Element diye bir şirket kurmuşlar. 16 tane büyük fintech girişimi var. Neredeyse 450 milyon 500 milyon euro yatırım almış bu şirketleri. Biz şimdi oraya doğru gidiyoruz. Yani baktığımızda yani bu girişim kurucu şirket bankası bile var yani, öyle söyleyeyim. İçeride 16 tane büyük iştirak var, şirket var, yatırımcılar var. 80'den farklı oyuncu yatırım yapmış, öyle söyleyeyim. Bu da oraya doğru gidecek. Yani hayalimiz o. Ama şimdi tabii başladığımız noktada Albaraka'nın bir şirketi. Albaraka'nın, %100 Albaraka'nın değil, bank ortaklığı değil, fon tarafından, fonunu kurduğu bir şirket. Biz şeye çok inanıyoruz dedim ya, açık bankacılığa ve Elif işbirliğine. Diğer yatırımcıların da girebildiği, çıkabildiği, bizim hisselerimizin borsaya açıp satılabildiği bir yapı kurduk yani orada. Dolayısıyla şu an hani tek bir şirket ve projeler altında toparlanacak, ama projeler büyüdükçe spin-off'lar yaparak, ayrı şirketler kurularak, ayrı belki ortaklıklarla ilerleyecek. Yani orada birçok farklı oyun alanımız mevcut, ama şu an %100 Albaraka'nın inovasyon takımının sürüklediği, tetiklediği, ilerlettiği, yönettiği bir inisiyatif, öyle söyleyebilirim. Biz Türkiye'de yok yani bu. Türk piyasası da, Türk finans dünyası ilk kez böyle bir yapıyı görecek. Net bir şekilde görecek. Tanışacak evet. Yani.
Peki inşanın, yani Avrupa'nın dijital katılım bankası olarak çıkmasında da sanıyorum ilginç deneyimleriniz vardır. Yani evet. Kültürel farklılardan kaynaklanan, yani Türkiye'de iş yapmak bir türlü ama Almanya gibi bir yerde iş yapmak. Her ne kadar yine de müşteri kitlesini tanıyor olsanız da diye tahmin ediyorum sonuçta. Orada da
tanıdığımızı düşünüyorduk.
Evet. Nelerle karşılaştınız? Nasıl farklılıklar oldu?
Ya şöyle, inşa çok ilginç bir, hala bu arada çok ilginç bir deneyim. Hala çok şey öğretiyor. Onu şimdi inşa, yani sanki dışarıdan böyle bağımsız bir fintech dalbarak yatırım yapmış gibi böyle algılanıyor. Ama hakikaten Albaraka'nın inovasyon takımının, inovasyon ekibinin kurduğu bir inisiyatif sahibine Albaraka %100. Şimdi inşaat, biz şöyle bir varsayımla yola çıktık. Yani biz katılım bankasıyız Türkiye'de. Dünyada birçok farklı katılım bankası var. İşte biz buna katılım bankası diyoruz. Yurt dışında İslami banka deniliyor. İşte biraz toparlayınca ethical bank diyoruz. İslam banka yani. Terminoloji yurt dışında öyledir. Yani biz bir İslam bankacılık girişimi bulunabilir miyiz Avrupa'da? Biz şimdi Albaraka Bankacılık Grubu'nun bir üyesiyiz aslında, bank olarak, Albaraka olarak. İşte 16 ülkede girişimleri bankası olan bir grup bu. Dolayısıyla aslında böyle bir yayılma stratejisi her zaman olmuş. Ama Avrupa'ya hiç açılmamış banka. Biz şöyle biz bir taraftan da içeride dijital bankalarla çok yakından içli dışlıyız. Onları takip ediyoruz, görüşüyoruz, fintechlerle görüşüyoruz. Avrupalı, Amerikalı fintechlerle işbirlikleri kovalıyoruz. O heyecan, o görüşme motivasyonu, o onlarla tanışma motivasyonu, aynı zamanda bankanın bu stratejik olarak yayılma motivasyonu bize şöyle bir kapı açtı. Dedik ya, biz Avrupa'da hiçbir dijital katılım bankacı hizmeti yok. İki tane var, biri İngiltere'de klasik banka, biri de yine Almanya'da klasik bir katılım bankası. Biz bunu dijital bir versiyonla yapabilir miyiz ve ya 30-20 milyon Müslümandan bahsediyoruz orada ve bunlar o kadar gerçekten hassaslar. Yani İslami bankacılık finansal ürünlerine ulaşmakla alakalı ciddi talepleri var. Gittik, görüştük, bir şekilde erişebilecekleri bir şey yok. Yani böyle bir imkan yok. Dedik ki biz bunu yapabilir miyiz? Dijital olsun, cep telefonu, ya Fransa'nın bilmem neresindeki bir köydeki adam da indirsin çat diye başlasın. İşte ne bileyim, Frankfurt'taki biri de, Berlin'deki biri de, böyle bir yapılan dijital, full dijital cep telefonu modeli üzerinde ilerlesin, uygulama üzerinden. Öyle bir adım attık. Yani dedik ki ilk başta işte Almanya'da, o da tabii Solaris Bank'ı keşfetmemiz bizi, aslında bir Avrupa Bankası inşa, Avrupa Bankacılık Projesi. Yani işte bu yıl sonunda Allah izin verirse 12 Avrupa ülkesi ve İngiltere dahil faaliyetlerini genişletecek. Almanya'da başladı. Almanya'da şirketi kurduk. Solaris Bank'ı bulduk Almanya'da. Solaris Bank bizim o buçuk farklı, yani bir banka kurmak hakikaten biraz zor bir konu. Yani işte lisans parası var, bir know-how var, danışmanlarla çalışmanız lazım. Biz de startup bir girişimci ruh olduğumuz için danışmanlarla çalışmayı çok sevmiyoruz. Kendimiz yapmak istiyoruz, zor bir konu. Gibi baktığınızda uzun da sürüyor. Solaris Bank'ı keşfedince dedik ya çok güzel, tam aradığımız şey buymuş. 6 ayda kurduk biz inşaatı. Yani sözleşmeler okeylendi. 6 ay sonra inşaat canlıdaydı. Tabii kurmak bu arada bayağı zordu yani. Bir kere biz bankayız, Solaris Banka. Biz bankayız ama Almanya'da banka kuracağız ama bunu bir bankanın altında yapacağız. Yani Türkiye'deki regülasyon düzenleyicilerine anlatmak çok zor oldu. Çok BDDK'yı çok bir şekilde, hakikaten zor bir süreçti o. BaFin var Almanya'da, o bir zordu. Bizim grup var, o bir... Ya böyle ilginç, bayağı Bunu bir de İstanbul biliyorsun, bizim şeria boardlarımız var. Onları anlat. O faizli banka nasıl olacak falan filan. Bayağı zor bir ya. Kurulması bayağı zordu ya. Benim saçlarımı döktü yani. Onu söyleyebilirim. Kurduktan sonra çok basic başladık. Ya biz belki de en çok avantajımız o oldu. Yani çok temel başladık. Ve ilk pazardaki ilk şeyi gördük, reaksiyonu gördük. Ya müşteriler ne istiyor? Gerçekten ne istiyor? Ya biz Türkiye'deyken şöyle düşünüyorduk ya, evet, bir katılım bankacılığı hesabı, tamam. Onu koyduğumuzda İslami yani bu. Faizsiz ya. Oo, akacak yani herkes. Pazar araştırmaları onu gösteriyordu yani herkes. Oo, çılgın. Tabii ki de ben bunu kullanırım falan diyor ama biz dedik ya, bir girdik mi uçacağız herhalde yani. Öyle bir motivasyonla ve tırnak içinde gazla girdik. Baktık ki kazın ayağı öyle değil. Tabii yani o işte o ilk MVP dönemini yaşamak, ürünü daha kararlı versiyona getirmek. Yani işte biz 2 yıldır, 3 yıldır bir şekilde inşa ile ilgileniyoruz. Yani neredeyse inşa 2. yılını bitiriyor canlıda. Ama 3 yıldır proje devam ediyor. Ya inanın her ay bir update çıkıyoruz. Her ay bir şeyi güncelliyoruz. Bakıyoruz, pazarla konuşuyoruz. Bizim en büyük avantajımız o oldu aslında. Biz bir müddet sonra yaklaşık bir 6-7 ay gitti aynen basic setup'ımız. Baktık ki bu setup tutmuyor. Tuttuk, pivot ettik yani. İnşa organizasyonunu pivot ettik. Orada arkadaşlar buradan Türkiye'den gitmişti oraya. Orada bir ekip kurduk. Şirket orada. Bu Türklerle olacak bir şey değil. Onlar bu sefer geri geldi. Orada tamamen Almanlardan oluşan bir, Alman Türklerinden oluşan bir, o komüniteyi bilen, onlarla yaşayan bir ekip kurduk. Bu sefer ürün seti ve konumlandırma işte İslam Bankaydı. Onu kaydırdık çünkü Almanların İslami ile alakalı sıkıntıları çok. Almanya özellikle çok sıkıntılı bir pazar yani, İngiltere gibi değil. Daha açık da değil. Bu sefer pivot ettik. Ya ürünler pivot etti. Konsept pivot etti. İnşa hala devam ediyor. Ve şu an geldiğimiz noktada büyük bir entegrasyon geçişi var. Dolayısıyla tam bir fintech startup'ı. Öğrene öğrene gidiyor. Yani hakikaten burada üst yönetimin sabrı. Çünkü bizim bilmediğimiz bir pazar burası. Yani biz öğrenene kadar anamız ağladı, onu söyleyeyim. Ama bir şekilde şu an öğrenmiş durumdayız. Kararlı seviyeye geldi. 40 bin müşterimiz var şu an. Yani özellikle biz geçen seneyi 13 binle bir kapatmıştık. 2019'u 13 binle kapattık. 2019'un Şubat'ında bu arada çıktı yani inşa. Yani hani Şubat'ında asıl lansmanı vardı. İşte 13 binle kapattık. Şimdi 42 binlerde. Yani yıl sonunda 50-60 bin bandını kapatırız diye düşünüyoruz. Dolayısıyla çok ciddi bir öğrenme yolculuğu, çok hatalar yaptık. Ders aldık, geri geldik. O hakikaten kıymetli. Yani şimdi Türkiye'deki genel kültür kredi üzerinden, finansal piyasalar ya da finansal dünya kredinin çok ciddi baskın olduğu bir dünya. Şimdi orada öyle değil. Orada adamların bir kere onu anlamamız bizim aydınlanma çağına geçişimize vesile oldu aslında. Şimdi adamların parası var, kredi ihtiyaçları yok. Bu adamların parası var. Bu adamların neye ihtiyacı var? Bu adamların daha çok yatırım ürünlerine ihtiyacı var. Yani çok ciddi bir konsept değişikliği. Zaten insanlar farklı. Türkiye'deki gibi değil insanlar. Yani sözleşmenin bilmem neresindeki hangi sayfanın dipnotuna takılıp açar merkezini araya bunun açıklamasını yapın, bu nedir deyip hesap soran bir tüketici kitlesi var. Yani bizdeki gibi biraz değil. Yani onu çok net gördük. Dolayısıyla o konsept ona evrildi. Biz de şu anda şunu anladık. Yani Avrupa Bankası olacaksak, o 31 Avrupa ülkesinde hizmet vereceksek, evet, basic'te temel ürünler vardır ya. Buna bir şey diyemeyiz. Neler bunlar? İşte cari hesabımız, kartımız, para transferi imkanları, tabii, dünyanın her yerine para transfer etmek. Buna benzer hani yatırım ürünü. Bu setup olmalı ama üzerine çok ciddi lokal ürünlerin de olması gerekiyor. Şu an işte onlar bitecek. Çok ciddi bir loyalty programı var Almanya'da şu an, yeni geliştirilen. Tamamen her ülkenin loyalty'si ayrı. Her ülkenin inşeri ayrı. Her ülkenin PFM tarzları ayrı. Böyle şu an işte 3-4 ürünle başladık ama bu yıl sonunu 20 tane farklı ürün grubuyla bitireceğimiz.
Bir yandan da yani hep şey söylenir, bankacılıkta Türkiye hep çok model bir ülkedir, yurt dışı içinde kulakları çınlasın. Uğur Hoca'nın hani yapı kredide falan zamanında yaptığı, başlattıkları sistemler falan filan birçok başka ülkelerde uygulandı, yapıldı falan filan diye. Benim için ama hala yani bir kullanıcı olarak bir karın ağrısı bir yandan, birçok şey baktığınız zaman hani hep bankalarımla da konuştuğum zaman işte şunu niye yapamıyorsunuz, bunu niye yapmıyorsunuz dediğimizde önümüze konan hep bir KVKK meselesi var. Evet. Yani inovasyon konusunda yani özellikle yüksek regülasyonun olduğu alanlarda, sektörlerde bence en önemli şey faktör yani insandan, pazarlamacıdan, yazılımcıdan çok avukat. Yani o avukat, iyi bir avukatınız varsa aslında yapamayacağınız şey yok gibi gelirdi bana. Ben de eski çalışma yerimde. Siz nasıl aşıyorsunuz? Sizin bu konudaki şeyiniz, yaklaşımınız nasıl olduruyorsunuz işleri yani bir şekilde?
Şey çok önemli yani. Avukatların ya da hukukçuların iyi niyetli olması çok önemli. Yani nasıl birlikte yapabiliriz? kafasına geçmeleri çok kritik bence. Yani o kafaya geçtikleri taktığında o zaman önü çok açılabiliyor. Çünkü o zaman bütün esneklikleri önümüze getirebiliyorlar. Yani mesela ilk inşanın ilk zamanları o kadar zordu ki o sözleşmelerin imzalanması. Farklı bir dünya, buradaki avukatlar farklı, oradaki avukatlar farklı. O avukat atarlı, bu atarlı, bu ilginç bir avukat. O Alman Türk kavgalar falan filan. Ama günün sonunda şuraya geldik, yani oradaki aslında deneyim biraz daha bizi destekledi. Yani evet, avukatlar ya da hukuki düzen, hukuki altyapı, ya yani nasıl bu işi çözebiliriz yaklaşımıyla olaya girdiğinde çözebiliyorlar. Çözemeyecekleri hiçbir şey yok. Ya bizi kurarken 3 kere dedik ki ya bu iş olmuyor, kapatalım. Biraz daha zorladık, oldu. Olmuyor, kapatalım. Biraz daha zorladık, oldu. O bence önemli. Ama şey, hı hı. Bu biraz daha sorunuzun girişiyle alakalı şey söyleyeyim. Evet, Türkiye'deki bankacılık ya da finans dünyası çok gelişmiş. Onu net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani teknolojik imkanları ve teknolojik altyapıları çok gelişmiş. Ama şöyle bir Avrupa'nın şöyle bir farklılığı var. Şimdi Avrupa'daki bankalar çok eski. Hakikaten eski. Yani 100 yıllık, 200 yıllık bankalar. Bilançoları çok büyük. Ondan sonra baktığınızda teknolojik altyapılar, evet, çok bir ATM'ye kart sokuyorsunuz, 2 tane fonksiyon çıkıyor. Bizde sokuyorsunuz, 150 tane fonksiyon var. Yani anlatınca nasıl falan bile diyorlar. Yani işte biz mesela taksitle telefon alabiliyoruz falan dediğimizde adam anlamıyor yani. Böyle garip garip bakıyor yani. Sanal kart mesela. Bizde sanal kart ne abi deyince bak açıyorsun. Karttan tık tık kart oluşturuyorsun. İnternetten. Anlamıyordular ya sanal kart falan. Şimdi geldiler o seviyeye de. Ya evet ya, Türkiye'deki teknolojik altyapı, teknolojik kabiliyetler bankacılık sektöründe hakikaten çok ileride. Onu kesinlikle yadsıyamayız ve çok çok ileride, ama şöyle bir biliyorsunuz bu Davut Goliath hikayesi, yani çok büyüklerin de çok problemleri. Şimdi Avrupalılar bizim gördüğümüz, ya benim acizane tespitim, o eskimiş bankacılık düzenini nasıl değiştirebiliriz diye bayağı kafa yormuşlar. Demişler ki bir, mesela özellikle İngiltere bunun yani tırnak içinde anasını ağlatmış yani. Açık bankacılığa geçelim. Herkes altyapılarını açsın. Ve biz lisansla kurduğumuz bu bankacılık düzenini artık startupların da fintechlerin de girişine izin verelim. Bırakalım küçük küçük noktaları kendileri yapsınlar. Bu ne demek oluyor? Şu demek oluyor. Ben bir Alvaraka mobil app'ini açtığımda 150 tane fonksiyon var içinde. İşte bilmem kart özellikleri, kart taksitleri, işte altın al satan, az önce konuştuğumuz konular. Bu şu demek oluyor. Her bir fonksiyona bir tane startup denk geliyor. Adamlar oturuyorlar. Sadece taksitle ürün satan bir startup var. Ne bileyim, sadece altın hesabı veren bir startup var. Sadece kredi veren bir startup var. Dikey'de bunu açtıkları takdirde açmışlar ve başarmışlar bence bunu. İşte o fintech dalgası ve gelmiş ve o bankalardan çok çok daha büyük ya. Raisin diye bir bankacılık fintech'i var. Fintech ya, karşılaştırma fintech'i yani. Kredi mevduatları karşılıyor. Hı. Hangi banka daha çok şey veriyor? Hani faiz veriyor. Ya bir banka satın aldı geçen sene. Banka satın aldı. Bu adamlar banka satın aldı ya. Düşünebilir misiniz? Küçük küçük dikeyler o kadar büyüye, o kadar güçleniyor ki bunu açtıklarında adam gidiyor bankayı satın alıyor. Şimdi bizde bu yok. 50-60 tane banka var. Bunlar perakende tarafında. Bunlar lisanslarla korunuyorlar. Buralara giriş çıkışlar zor. Ama öyle değil dışarıda. Yani onlar bence bu leapfrog diyoruz ona. Kurbağa sıçrayışını böyle yapmışlar, startuplara açmışlar. Aslında biraz daha demokratik hale getirmişler. Teknolojiler eski, evet. Ama o gelen güç, o gelen büyük dalga teknolojik kabiliyetlerin, yani o avantajları darmadağın edebilecek bir kabiliyet. Yani yarın bir tane bilmem ne fintech'e girip Türkiye'de bir banka satın alabilir. Alabilir yani, regülasyon izin verirse.
Bir de yani Türkiye'deki çok büyük bir, baktığınız zaman bu model şeyle, bakış açısıyla büyük bir israf kaybı. Yani İş Bankası'dır, Yapı Kredi'dir, garantidir. Herkes oturup kendi işini kendisi yapmaya çalışıyor. Teknoloji üstleri var yani adamların. Yani bir şekilde büyük bir verimlilik kaybı aslında. Yani herkes birbirinin benzeri bir işi farklı şekilde oturup yapmaya çalışıyor.
Evet, yani işte biz diyoruz ki mesela abi, biz de dükkana gittik ya, POS var yani. Her bankanın POS'u var falan. Nasıl ya diyor. var abi işte, evet. 10 tane POS dizmiş adam oraya. Orada evet. Öyle bir şey yok. Tek POS var. Tek cihaz var. Bilmem. Tabii. Herkes sistemler tek gibi. Tabii ya, bizim hani o güçlü ve işbirliği kültürü zayıf olduğu için net söyleyeyim yani. Maalesef. Biz zayıf ya. Dolayısıyla bu tarafta farklı israf noktalarına yol açıyor. İşte aynı nokta bakıyoruz. Evet. 50 tane ATM var yani. Ama biri onu birleştirip sonuçta bir yazılım yani. İçine sokacak. Bir de cash optimizasyon. Başka bir şey yok yani. Herkes o yazılımla konusu olmuyor mu? İşte bunu işte ödeme kuruluşu, ne bileyim e-para lisanslarıyla bank Türkiye bir şekilde oralardan, bence yine onlar da EQ var. Şimdi yeni gelen, belki ileride dijital bankacı lisansı falan gelecek. Bunlar çözülecek, ama şey kritik hakikaten. Yani işbirliği ruhumuzun az olması bize birçok noktada gol yememize sebep oluyor yani. Evet, ama küçük dediğimiz o fintechler çok büyük bankaları satın alabiliyorlar. Ben gözümle gördüm yani. Şortlarla gezen bankacılar. Yani Türkiye'de görebilir misiniz yani? Herkes takım elbiseyle, kravat o biçim. Adam şortla geziyor, tişörtle geziyor yani. Ya çok değişik yani. O, biz de kültürümüz biraz buna çok müsaade etmiyor ama kendimize has bir belki fintech dünyası yaratacağız Türkiye'de yani. Onu söyleyebilirim net.
Peki. Buradan aslında soruma cevap vermiş gibi oldunuz ama değer yaratmanın formülü nedir Yakup Sezer için diye soracaktım. Kapanış sorusu. Bu işbirliği bunun özünde var bir kere herhalde ama Türk modelinde ne olabilir? Bu
ya şöyle biz şöyle yaklaşıyoruz. Yani biz hakikaten bir fintech fabrikası gibi yani bir inovasyon fabrikası gibi çalışıyoruz. Kıymetli fikirlerin, kıymetli inovasyonların evet yani fikir çok önemli. Tamam süper bir ihtiyaç çok önemli. O ihtiyacı karşılaması çok önemli ama onu hayata geçirmek Türkiye'de zor ondan sonra. O zorluklarla bir şekilde mücadele etmek bizim evet Türkiye Türklerinin kanında var bu belki de mücadele ama o yoruyor. Şimdi bizim baktığımızda yani nerelerden nasıl değer önerileri ilerliyoruz kendi içimizde. Yani evet bir şekilde hayata geçirmekle alakalı azmimizi bir kere yitirmiyoruz. Yani önümüze 100 tane engel çıkıyor. Ya ben belki de son 2 yıldır hiç öğrenmediğim o kadar çok şey öğrendim ki her seferinde ya nasıl yapacağız diye geldi önümüze. Ya elbette bir şekilde yapabiliriz yani. Nasıl yapabiliriz odaklanırsak onun bir çözümünü bulabiliriz. Bence nasıl yapabiliriz bizim için kritik bir sorun. Çünkü hep onu düşündük. Yani biz bir fikir söylüyoruz. 50 tane adam nasıl yapılamayacağını zaten söylüyor. Biz nasıl yapabiliriz odaklandık. Bence bu kritikti. Ve sınırların olmadığı bir dünya nasıl? Ya biz biraz odaklandığımız işlerde hep ya adam işte ATM'i nasıl distrapt ederim diye sorduğunda 100 tane çözümü var yani. Ama en son en son şöyle bir çözüm geliyor. Yani ATM'i biz nasıl yapalım? İşte bir tane küçük kasa yapalım da onu oraya koyalım. Biz diyoruz ki abi gerek yok yani. Mobil uygulamanın içerisine sok. Çözebilirsin belki de. Ya biraz daha böyle şartları zorlamakla ilgili bir kendi içimizde bir sınırsız bir alan çıkarmaya çalışıyoruz. Yani o da bence bizi çok etkiliyor. Onun haricinde yani ekipteki herkesin ciddi bir inovasyon birikimin olması bizi mesela biraz ileri götürüyor. Taşıyor yani. İtiyor bizi bu konularda. Onu net söyleyebilirim ama üst yöneticiler çok kritik. Yani sonuçta burası bir kurumsal yapı. Burası benim şirketim değil. Onaylar, imzalar, bütçeler bir şekilde hep üst yönetime gitmek gerekiyor. Orada vizyoner bir bakış açısı çok önemli yani. Hani bizim gibi yerlerde ilerletemeyebilir de, ilerletebilir de, destek olabilir de, yaptırmayabilir de, işte yok edebilir de yani sonuçta burayı. Ama oradaki destekler çok kritik. Onu gördük ki onlar çok ciddi ön açıyor ve ilerletiyor mevzuları. Yani bizim nefesimizin tükendiği çok yer oldu ki Melikşah Bey alıp itti yani, bastı yani enerjiyi. Onu net söyleyebiliriz. Yani biraz bir de bizim tabii ya Türkiye'de baktığımızda hem Türkiye'de hem yurt dışında daha çözülmemiş, o kadar girilmemiş, o kadar çok fırsat noktası var ki yani. Hani biraz böyle açtığımızda gözleri ve o kaslarımız da gelişmişse görebiliyorsunuz. Oralara odaklanmaya çalışıyoruz. Bir de şey çok önemli, deneme yanılma. Sürekli deniyoruz yani. Sürekli deniyoruz. Deneme. O biraz artık şey oldu yani. Belki başarısız olacak ama deniyoruz yani. Denemekten de vazgeçmeyeceğiz. Bir de hızlı olmak da önemli. Aynen. Bence o da önemli. Yani bir bankada bir proje 2 yıldan 3 yıldan önce yapamazsınız yani. Şimdi biz bir haftada nasıl yaparız ona çalışıyoruz. Yani. İşte bunlar hepsi kesinlikle birleşince böyle ilginç bir yapı ortaya çıkıyor ve bunu ben çok derine inanıyorum. Çok kısa sürede çok bu özellikle bizim çatı grup şirketimizin ve fintech venture builder'ımız bir şey yapacak yani. Bir iz bırakacak yani sektörde. Ona inancım tam yani. Bunların hepsinin birleştiği bir mix olacak. Bankası var, lisansı var ama normal şirket gibi hareket edebiliyor. Öyle ilginç bir alan açtık orada. Göreceğiz yani. İnşallah sonuçlar da güzel olacak bu yaklaşımımız.
Süper. Çünkü aslında bunu değerli kılan, bunu sizin alıp dışarıda bir şeyi görüp de buraya uygulamanızdan değil, bunu bizzat deneyimleyerek ve bu işin bir şekilde evrimle bu noktaya gelmesi bunu çok değerli kılıyor.
Aynen.
Umarım bu işler biraz da yol açma meselesi. Yani siz bu yolu açıyorsunuz ve umarım bu açtığınız yoldan da arkadan gelecek girişimler olacaktır, kurumlar olacaktır. Çok teşekkür ediyorum Yakup Bey. Bu bilgi,
ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Mete Bey.
Sizi nereden takip edebilir dinleyicilerimiz? Sosyal medyadan bakalım.
Sosyal medyadan yani Twitter'da bir şekilde şu an gerçi yoğunluktan bakamıyoruz ama LinkedIn'de varız, Twitter'da varız. Mümkün olduğu kadar deneyimlerimizi paylaşmaya çalışıyoruz.
Peki çok teşekkür ediyorum tekrar.
Ben teşekkür ederim.
Eğer insan odaklı pazarlama, tasarım odaklı düşünme, davranış ekonomisi gibi konular ilginizi çekiyorsa lütfen bu podcast'a abone olun. Ve dinlediğiniz bölümleri beğeniyorsanız, faydalanıyorsanız vereceğiniz yıldızlar ve değerlendirmeler bu yayınların daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak ve tabii benim için de büyük bir motivasyon olacak. Her bölümle ilgili kullandığım ve bahsi geçen kaynakları, linkleri bölüm notlarında sizinle paylaşacağım. Sorularınız varsa bana Twitter'dan veya meta@innolabs.ist e-mailinden, bu e-mailde notlarda var, ulaşabilirsiniz. Podcast'te dinlemek istediğiniz konular, başlıklar veya konuklar varsa öneri olarak bana iletirseniz çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.